Merhabalar efendim. İslam Alimlerinin Hayatları serisinde bugünkü konuğumuz İmam Ahmed bin Hanbel. İmam Ahmed Hicri 164, Miladi 780 yılında Abbasi Devleti'nin başkenti Bağdat'ta doğdu. Bu büyük imamın soyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedelerinden Nizar'la birleşir. Küçük yaşta babasını kaybedince annesinin himayesinde büyümüştür. Dindar kişiliğinin oluşmasında annesinin rolü büyüktür. Gerçekten de bir insanın en birinci öğretmeni anne ve babasıdır. İmam Ahmed'in annesi de oğlunun küçük yaşta hafız olması ve dini bir eğitim alması için elinden geleni yapmış bir kadındır. İmam Ahmed Kur'an'ı ezberledikten sonra önce Bağdat alimlerinden gramer ve fıkıh öğrenir. İlk hocası İmam-ı Azam'ın talebesi Ebu Yusuf'tur. 15 yaşında hadis alanına yoğunlaşmaya başlar. Bağdat'taki tahsilinden sonra 19 yaşında bir delikanlı olarak ilim seyahatlerine başlar. Küfe, Basra, Şam, Halep, Cezire, Mekke, Medine ve Yemen gibi ilim merkezlerine yolculuklar yapar. Bu merkezlerde pek çok hadis alimiyle görüşüp onlardan hadis toplar, topladığı hadisleri ezberler ve yazar. İmam Ahmed zamanla hadis ilminde ciddi bir birikime ulaşır ve döneminin önemli bir hadis alimi haline gelir. Kendisinden hadis öğrenmek isteyenler arasında Kütüb-ü Sitte'ye dahil olan hadis kitaplarının yazarları Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai gibi önemli hadisçiler de bulunmaktadır. İmam Ahmed bin Hanbel 40 yaşına kadar öğrenci kalmayı tercih etmiştir. Bu süre içinde ders okutmaya başlamasını isteyenler olur ancak kendisini buna henüz hazır görmez. 40 yaşından sonra hadis okutmaya, fetva vermeye, ilim öğretmeye başlar. Öğrettiği ilimler sadece fıkıh ve hadistir, kelam, tefsir gibi alanlara hiç girmez. Onun derslerinde ve sohbetlerinde manevi bir atmosfer vardır. Vakar, huzur ve sükun o derslerde kendini hemen hissettirir. İmam Ahmed ders vermeye ve sohbete başlayınca ortamda bir ibadet havası hakim olur. Boş tartışmalara, dönemin aktüel konularına, siyaset mevzularına, hatta kelam ve felsefenin işe yaramaz kısımlarına o derslerde yer verilmez. Onun derslerinde sadece Allah kelamı ve peygamber sözleri konuşulur. Böyle bir insanın huzur ve sükun içinde yaşayıp ölmesi beklenirdi. Ancak kendi bölgesinde durgun bir göl gibi yaşayan bu mübarek alimden de rahatsız oldular ve o da zulüm fırtınasından nasibini aldı. İmam Ahmed'in yaşadığı dönemde siyaset kadar düşünce dünyası da karmaşıktır. Dikkat edin, çok seslilik, farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşaması gibi demokratik, hatta romantik bir lale devrinden söz etmiyoruz. Karmaşadan, insanların kutuplaşmalarından, siyasi gerginliklerden, farklı düşüncede olanların birbirlerine düşmanlık beslemesinden, bu düşmanlıkların siyasi alana da yansımasından ve sonuçta insanların zarar görmelerinden bahsediyoruz. İmam Şafii'yi anlattığımız videomuzu izleyenlerin hatırlayacağı üzere Halife Memun ile Emin arasındaki taht kavgasını Memun kazanmıştır. Böylece Memun'un tarafında olan İranlılar ve Mutezile mezhebinin takipçileri hatırı sayılır bir güç kazanmışlardır. Memun ise her şeyden önce bir siyasetçidir ve siyasetçiler ellerinde siyaset çekici olduğu için her şeyi ve herkesi çivi olarak görebilirler. Memun ve Emin arasındaki mücadelede Arap grupları ve ehli hadis ekolü genel olarak Şehzade Emin'in tarafını tutmuşlardır. Arap asıllı olmayan Müslüman gruplar ve Mutezile ile Şia ise genellikle Memun tarafında durmuşlardır. Mücadeleyi siyasi olarak Memun kazanınca da Memun ve taraftarları ehli hadisi muhalif grubun temsilcisi olarak görmeye başlamıştır. Hakikaten ehli hadis dediğimiz ekole mensup alimler halk arasında büyük itibara sahiptir ve bu durum, yani kendisinden olmayanın halk arasında itibar sahibi olması, bir siyasetçinin isteyebileceği en son şeylerdendir. Halife Memun Mutezile alimlerini severdi. Gençliğinde de Mutezile mensubu bir alimin talebeliğini yapmıştı. Ahmed bin Ebu Duad isimli Mutezile mensubu bir alim de kendini Memun'a sevdirdi, benimsetti. Memun'un etrafını saran Mutezile alimleri onu o dönemin popüler tartışma konularından olan Kur'an'ın mahluk olduğu konusunda da ikna etti. Hatta Kur'an'ın mahluk olduğunu kabul etmeyenlere baskı uygulanmasını sağladılar. Böylece İslam tarihinde mihne adı verilen dönem başlamış oldu. Mihne kelimesi sorguya çekmek, eziyet etmek, zor bir imtihana tabi tutmak gibi anlamlara gelir. İslam tarihinde ise mihne dönemi Hicri 218, Miladi 833 yılında Abbasi halifesi Memun ile başlayıp Hicri 237, Miladi 852 yılında Halife Mütevekkil döneminde sona eren 19 yıllık bir devrin adıdır. Abbasi halifesi Me'mun, saltanatının son döneminde devrinin önde gelen alimlerini Kur'an'ın mahluk olduğu görüşünü kabul etmeye zorlar. Bazı alimler bu görüşü kabul eder, bazıları kabul etmez. Kabul etmeyenler işkenceyle, hapisle tehdit edilince zulme uğramamak için kabul eder gibi görünürler. Ancak Ahmet bin Hanbel bu görüşe katılmadığını açıkça beyan eder, zulümden kurtulmak için de görüşünü saklamaz, bu nedenle hapse atılır. Bu esnada Halife Me'mun ölünce yerine gelen Mu'tasım da aynı devlet politikasını devam ettirir ve Ahmet bin Hanbel hapiste kalmaya devam eder. Bir yıl hapis yattıktan sonra halifenin huzuruna çıkarılır. Dönemin başkadısı olan Mu'tezile mensubu Ahmet bin Ebu Duat ve önde gelen birkaç Mu'tezile mensubu alim bir tarafta, Ahmet bin Hanbel tek başına bir tarafta, Halife Mu'tasım'ın huzurunda Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesi üzerine münazara ederler. Ahmet bin Hanbel ayet ve hadisler dışında hiçbir delile itibar etmez ve görüşünden vazgeçmez. Tekrar hapse ve işkenceye maruz kalır. Şiddetli işkence altındayken Ramazan orucunu bile bozmaz. Bunun üzerine halife biraz yumuşar ve Ahmet bin Hanbel'in en azından uygun birkaç kelam etmesi durumunda serbest bırakılacağını söyler. Ahmet bin Hanbel yine geri adım atmaz. Hapsin ve işkencenin hiçbir etkisi olmadığını gören halife onu serbest bırakmayı düşünür, ancak başkadı Ahmet bin Ebu Duat halifeye bunu yapmamasını, yaparsa itibarını yitireceğini söyler. Böylece halife Ahmet bin Hanbel'e işkence ettirmeye, onu kızgın güneşin altında kırbaçlatmaya devam eder. Hatta bu işkencelere kendisi de bizzat nezaret eder. Bu ağır hapis ve işkence dönemi tam 2 yıl 4 ay sürer. Bu sırada Ahmet bin Hanbel 60 yaşının üzerindedir. 2 yıl 4 ayın sonunda ise bu büyük imam serbest kalır. Yaralarının iyileşmesinden sonra tekrar ders vermeye, talebe yetiştirmeye başlar. Bu sırada halife Mu'tasım da ölür. Yerine Vasık geçer. Bu süreçte ise Kur'an'ın mahluk olduğu düşüncesi ve diğer mutezile fikirleri okullarda resmi müfredat kapsamında öğretilir. Halk bunun karşısında isyan etmeyi düşünecek kadar öfkelenir ve Ahmet bin Hanbel'e müracaat eder, ancak İbni Hanbel isyan etmenin doğru olmadığını, sabretmek gerektiğini telkin eder. Bu arada katil sultan diyebileceğimiz Halife Vasık, kendi elleriyle Kur'an'ın mahluk olduğu görüşünü kabul etmeyen Ahmet bin Nasr el-Huzai'yi katleder, onun başını keser ve kesik başını halka teşhir eder. O dönemde böylesine dehşetli bir zulüm hakimdir yani. İmam Ahmed'in ise halkla görüşmesi yasaklanır ve kendisi Halife Vasık'ın ölümüne kadar ev hapsinde tutulur. Bu süre boyunca oğlundan başka kimseye hadis okutamaz. Cuma namazlarına bile gitmesine izin verilmez. İmam Ahmed 5 yıl kadar da ev hapsi yaşar. Halife Vasık da ölünce yerine Mütevekkil geçer. Mütevekkil döneminde Kur'an'ın yaratılmış olduğu tezinden vazgeçilir, ancak Ahmet bin Hanbel'in çilesi yine bitmez. Bu sefer de Hazreti Ali taraftarlarından birini evinde barındırır ve ona biat edeceği iddiasıyla sorguya çekilir, evi aranır. İddiaların asılsız olduğu anlaşılınca Halife Mütevekkil, İbni Hanbel'den özür dilemek için ona hediyeler gönderir, ancak İmam Ahmed bu hediyeleri kabul etmez. Hediyeleri kabul etmeme sebebi halifeye kızgınlığı veya bu hediyelerin haram olması değil, devlet adamlarından hediye almayı hoş karşılamayışıdır. Yani bu bir prensip meselesidir. Ancak halifenin hediyesini reddetmek de o dönem için bir suç sayılır ve İbni Hanbel'in etrafındakiler hediyeleri kabul etmesi için ısrar ederler. Bunun üzerine İmam Ahmed hediyeleri kabul eder, ancak onları muhtaçlara dağıttırır. Peki mihne dönemindeki işkencelerden, hapislerden kurtulan bu büyük alimin kendisine bu eziyetleri yapanlara karşı tavrı ne olmuştur dersiniz? İbni Cevzi'nin aktardığına göre İmam Ahmed bin Hanbel kendisini kırbaçlatan Halife Mu'tasım'ı, kırbaçlayan cellatları, yine kendisini hapseden Halife Vasık'ı ve hatta öldürülmesini isteyen Mu'tezile kadısı İbni Ebu Duad'ı ve Abdurrahman bin İshak'ı bile affetmiştir. Ancak bu büyük imamın bir türlü affedemediği veyahut gönülden gelerek hakkını helal edemediği isimler de olmuştur. Onlar eziyetten kurtulmak için Kur'an'ın mahluk olduğunu dilleriyle söyleyen alimlerdir. Önceden arkadaşı olan Yahya bin Ma'in ile bir daha konuşmamış, Ebu Hayseme'ye çok gücenmiş, Ebu Nasr'ın cenazesine bile katılmamıştır. İmam Ahmed'in mihne adı verilen zulüm döneminden alnının akıyla çıkması ona toplum nezdinde büyük bir itibar kazandırmıştır. 2-3 arasında dengeyi bulamamakla ünlü geniş halk kitleleri bu sefer İmam Ahmed'e aşırı teveccüh göstermişlerdir. Zamanla da imam hakkında pek çok kerametler ve rüyalar anlatılır olmuştur. İbni Hanbel'in son günlerinde yorgun bedeni iyice halsiz düşer ve halife ona kendi özel doktorunu gönderir. Doktor İbni Hanbel'in fizyolojik bir hastalığı olmadığını, az yemekten ve çok oruç tutup çok ibadet etmekten halsiz düştüğünü söyler. İbni Hanbel artık vefat edeceğini anlar. Kendisinden sonraki selefi zihniyetin aksine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3 tel saçını yanında taşımaktaydı. O saç tellerini zaman zaman öper, gözlerini dizlerinin üzerine koyar, bazen de suya batırıp o suyu içer ve o vesileyle şifa duası ederdi. İşte hayatı boyunca yanında taşıdığı bu saç tellerinden ölümü sonrası ikisini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet eder ve vasiyeti aynen uygulanır. Nihayet devrinin karmaşası, karanlığı, zulmü ve fırtınaları içinde kafaları ve gönülleri karışık Müslümanlar için yerinde sabit kadem durup bir deniz feneri vazifesi gören bu büyük imam, Hicri 241, miladi 855 yılında 75 yaşındayken Bağdat'ta Hakk'a yürür. Cenazesine 1 milyon kadar insan katılır ki bu sayı o dönemde Bağdat şehrinin nüfusunun neredeyse yarısıdır. Ahmet bin Hanbel, kişiliği ve yaşam tarzı itibariyle de eşine az rastlanır bir şahsiyettir. Kendisi ağırbaşlı ve ciddi bir insandır. Bu haliyle çevresinde derin bir saygı uyandırmaktadır. Nüktedan bir insan olan hocası bile onun yanındayken şaka yapmamaya dikkat eder. İbn Hanbel bir imtihan saydığı şöhretten fazlasıyla rahatsızdır. Eğer mümkün olsaydı tanınmamayı tercih edeceği kesindir. Bir keresinde Mekke'nin herhangi bir mahallesinde hiç tanınmadan yaşamayı istediğini söylemiştir. Ayrıca İmam Ahmet kimsenin minnetini almaz ve buna çok özen gösterir. Geçimini babasından kalan bir dokuma dükkanının kirasından karşılamaktadır. Ancak bu kira da her zaman yeterli olmaz. Bu yüzden İmam Ahmet ekstra işlerde çalışır. Bazen yazarak kitap çoğaltma işi, bazen kemer dokuma işi yapar, bazen hanımının eğirip dokuduğu kumaşları satar. Bazen de ekinler biçildikten sonra tarlada kalan başakları diğer ihtiyaç sahipleriyle toplar ve bunların hiçbirisinden çekinmez. Kendisine maddi yardımda bulunmak isteyenleri kibarca reddeder. Konuda sitem eden amcasına da biz paranın peşinde olmadığımız için para bize geliyor. Eğer onun peşinde olsaydık gelmezdi der. Evinde eski bir hasır ve birkaç parça tabak çanak dışında neredeyse hiçbir şey yoktur. Buna rağmen ziyaretine gelenleri ağırlar, onlara kuru ekmek ikram eder, fazlasını yapamadığı için gönüllerini alır, eline geçen 3-5 dirhemi de muhtaç olan yakınlarına veya kendisinden yardım isteyenlere dağıtır. Dini hususunda çok ama çok tutumlu, malı konusunda da çok ama çok cömerttir. Bu noktada hemen belirtelim ki İmam Ahmet bin Hanbel ve Hanbeli mezhebi günümüzde selefilik olarak bilinen akımla bir arada anılmaktadır. Günümüzün selefilik anlayışı İmam Ahmet ve Hanbeli mezhebine dayandırılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki günümüzdeki selefilik anlayışının özellikle Vahabilik boyutu ile geçmiş yüzyıllardaki selefilik anlayışı, Ahmet bin Hanbel'in selefiliği ile günümüz radikallerinin selefilikleri aynı şey değildir. Bu konu üzerinde biraz duralım. Selef kelimesi önce gelmek anlamına gelir. Selefi veya selefiye kavramı da geçmiş insanlar, öncekiler demektir. Terim olarak selef denilince Müslümanların ilim ve fazilet açısından önde gelen nesli, yani sahabe ve tabi'in nesli anlaşılır. Sahabe ve tabi'in Müslümanların selefidir. Yani ilim, ahlak ve fazilet açısından önde gelenleri ve önceki neslidir. Dolayısıyla selef-i salihin kavramı da selefin salih bir nesil olduğuna göndermede bulunur. Bu durumda selef denilince aklımıza bir mezhep, bir ekol gelmemelidir. Selef, sahabe ve tabi'in neslinin ortak ismidir, bir mezhep ismi değildir. İmam Ahmed ise fıkıh ve akaid alanlarındaki görüşlerini aktarırken sık sık selefe atıfta bulunmuş, onları kaynak göstermiştir. Bir konu hakkında selef ne demişse onu tekrarlamış, bunun üstüne herhangi bir yorum getirmemiş, yeni bir açılımda bulunmamıştır. Bir konuda selef ne demişse doğrudur, ötesi yanlıştır anlayışıyla hareket etmiştir. Döneminin düşünsel ve ilmi karmaşası içinde bu tavır aslında bir yönüyle anlamlı ve doğru bir tavırdır. Çünkü öyle dönemler olur ki bazen sıfırdan başlamak ve o sıfır noktasını korumak gerekir. Yeni şeyler söylemek, farklı açılımlar gerçekleştirmek o noktada lüks sayılabilir. İmam Ahmet de o sıfır noktasını korumak, ümmi yani farklı düşünce ekolleriyle karşılaşmamış haldeki saf akaid sistemini muhafaza etmek istemiştir. Bu isteğinde de son derece haklıdır. Bu durum mutlaklaştırılmamalı, her zaman böyle davranılmamalı, yeri geldiğinde yeni açılımlar, yeni söylemler üretilebilmelidir. Bu doğrudur ama diğer taraftan bu yenilik meselesi de mutlaklaştırılmamalıdır. İmam Ahmet de döneminin ve mizacının gereği olarak bu iki uç nokta arasından ilkini tercih etmek durumunda kalmıştır. Ondan sonra gelenler ise bu meseledeki denge ve makuliyet noktalarını koruyamamışlardır. Hatta iş karşı mihne diyebileceğimiz bir boyuta varmıştır. Yani bir zamanların hakiki mazlum ve mağdurları olan bir ekolün mensupları kısa süre içinde zalimler haline dönüşebilmişlerdir. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'den sonra onun izini takip ettiğini söyleyenlerin kendilerine selefi demeleri, hakiki selef-i salihin olan sahabe ve tabiinden çok İmam Ahmet'in selef vurgusuyla ilgilidir. Sonuçta özellikle bugün için selefilik söyleminin pek çok meselede bazı tutarsız ve yanlış görüşleri insanlara dikte etmek için kullanıldığını görmek mümkündür. Diğer yandan İmam Ahmet gibi bir şahsiyetin vefatından sonra kendisi kendisine atıfla yapılan haksızlıklardan, özellikle de günümüzün Selefi Vahhabi akımlarından muaf tutulması bu büyük imama karşı hem bir vefa borcudur hem de düşünce namusu bunu gerektirmektedir. Şüphesiz Ahmet bin Hanbel de herkes gibi ilmi açıdan bazı eleştirilere tabi tutulabilir. Nitekim hakkındaki eleştiriler en çok onun bir fakih olup olmadığı noktasında yoğunlaşmıştır. İmam Ahmet'in hadis alimi olduğunda bir şüphe yoktur. Bunu herkes kabul eder. Ancak onun bir fakih olup olmadığı tartışılmıştır. Mihne sürecinin ehli hadis ekolünün zaferiyle sonuçlanması sonrasında hadis eşittir fıkıh gibi tuhaf anlayışlar oluşmaya başlamış. Böylece hadis bilen herkesin fıkhı da bileceği zannedilmiş ve Ahmet bin Hanbel de kendi taraftarlarınca büyük bir fakih olarak sunulmuştur. Onun fakihliğini kabul etmeyenler de Hanbelilerce baskı altına alınmıştır. Örneğin İmam Taberi gibi büyük bir alim sırf Ahmet bin Hanbel'i teknik olarak fakih kabul etmediği için Hanbeli taraftarlarınca büyük baskılara uğramış, evi taşlanmış, cenazesi bile Hanbelilerin taşkınlıklarından korkulduğu için gece vakti hızlıca kaldırılmıştır. İmam Ahmet'e yönelik bir diğer tenkit de onun Müsned isimli hadis eserine yöneliktir. Müsned, İbni Hanbel'in bizzat derleyip kaleme aldığı en önemli eseridir. Müsned kelimesi, muttasıl bir senetle Allah Resulüne kadar ulaşan hadis demektir. Hadis literatüründe ise hadis-i şeriflerin rivayet eden sahabilere göre tasnif edildiği hadis kitaplarına Müsned denilir. Ahmet bin Hanbel de Müsned türünde bir hadis kitabı yazmıştır ve bu kitabın adı da Müsned olarak bilinmektedir. İmam Ahmet Müsned'i yazarken bazı hadis alimleri gibi sadece sahih olan hadisleri yazmayı amaçlamamıştır. Bunun yerine uydurma olmadığından emin olduğu ve ulaşabildiği bütün hadisleri hayattayken ilk elden ravilerinden alarak derlemeyi hedeflemiştir. Yalancı oldukları bilinen ravilerden hadis almamakla birlikte başka yönlerden kusurları bulunan, örneğin hafızası veya anlayış kabiliyeti yeterli görülmeyen, hatalı rivayetler de yapabilen ravilerden de hadis almakta bir mahsur görmemiştir. Bu nedenle Müsned'de sahih hadisler yanında hasen, zayıf veya çok zayıf bazı hadisler de bulunmaktadır. Son olarak onun nasları yorumlamadaki katı tutumu, selef döneminde tartışma konusu olmayan hiçbir konuyu müzakereye açmaması, tartışanların hepsini bidatçı olarak görmesi, rey ile hüküm vermeyi hoş görmemesi de kendisine dair konuşulabilecek diğer eleştiri konularını oluşturabilir. Ancak bunların hiçbirisi İmam Ahmet bin Hanbel gibi döneminin Kur'an ve sünnet muhafızı olan, bidat denizinin dalgalarında sürüklenen Müslümanlara bir deniz feneri gibi dik durarak selamet sahilini gösteren bir imamın büyüklüğüne, imanındaki ve imanını yaşamadaki azmine halel getirmez, getiremez. Allah Teala kendisinden ebediyen razı olsun, onu yolundan ayrılmadığı Resulüne ve ashabına komşu eylesin. Amin.